neyse adımız da olduğu için.
Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. Bu haftanın son birlikteliğinden selamlar, sevgiler sunuyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Program ekibimiz Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz. Programımızın sonunda kura çekimimizi gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz bu haftanın teması barıştı. Özür dilerim, yol, yolcu ve yolculuktu sevgili dinleyicilerimiz. Gönlümüz hep barıştan yana olduğu için de dilimiz hep barışı söylüyor. Neler düşünüyorsunuz? Yol, yolcu ve yolculuk deyince neler çağrıştırıyor sizlerde? Lütfen bizlerle paylaşın programımızın sonuna kadar. Programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bizden bir armağan kazanabilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonuna kadar elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. Hayatin sesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizler haftanın teması ile ilgili düşüncelerinizi, duygularınızı bizlerle paylaşırken gelin bir taraftan da müziğimize kulak verelim.
Toprağın altında sarmaş dolaş köklerle bağlanmışız birbirimize, cennet gibi bir yerlerde kader varsa benimki bulsun, aşk masalsa gerçek olsun.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuzu hemen siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elif Çomoğlu Ülgen. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün Türkiye'nin üzerine atılan sözde soykırım meselesi her ne kadar asılsız kaynaklara dayansa da son yıllar içerisinde uluslararası ilişkilerde de ne yazık ki bir imaj kaybı oluşturdu. Dışişleri Bakanlığı'nın başlattığı bir süreç var tabii ki. Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi ve sorunların ortadan kaldırılması yönünde. Şimdi bu iddialar karşısında nasıl bir politika izliyor acaba Dışişleri Bakanlığı?
Çok teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce ben de sizin bize sunduğunuz Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Memleketim FM işbirliğiyle bakanlığımıza sunduğu bu imkan için tüm bakanlığım adına teşekkür ediyorum.
Bizi dinleyen
bütün vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görev yaptığım birim Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı ve özellikle 2015 yılında tabii sizin de bahsettiğiniz gibi enerjimizin çok büyük bir miktarını bu iddialarla mücadeleye ve maalesef iddiaların da ötesine geçip bir kampanya haline alan dış politikamızda ciddi etkileri de olan meseleye ayırdık. Ama şimdi inşallah fırsatımız da olacak. Bu süre içinde anlattığımda vatandaşlarımız da dinleyenler hak verecekler ki doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Benim görev yaptığım birim 1970'lerin sonunda bakanlığımızın şehitler vermeye başladığı dönemde kurulmuş meslek büyüklerim tarafından. Ve o dönemler İstihbarat Genel Müdürlüğü çerçevesinde de ve o ismi de taşıyarak gelişmiş bir makam. Bugün gelinen noktada araştırma olarak adlandırmamızın adı. Bugün çalışmalarımızı akademik, hukuki, sosyal, kamu diplomasisi alanına teksif etmiş olmamız ve meseleyi artık bir istihbarat ve hatta güvenlik meselesi olmaktan çıkararak gerçekten Türk dış politikasının, Türk insanının, yurt dışındaki insanımızın da imaj sorunuyla birlikte bir algı politikası olduğunu bilincine vararak yürüttüğümüz içindir bu değişiklik. Bugün ben baktığımda 2 yıldır hiç aralıksız gece gündüz uğraştığımız bu dosyaya ki bir avuç fedakar arkadaşımla birlikte bunu yapıyoruz, amirlerimle birlikte. Tabii ki yurt dışındaki büyükelçiklerimiz, özellikle Ermeni diasporasının yoğun bir şekilde siyasi baskı oluşturabildiği ülkeler başta olmak üzere.
Hangi ülkeler bunlar?
Öncelikle diaspora dediğimizde en büyük diaspora belki de sayıca bakıldığında Amerika'da. Los Angeles'ta sadece 800 bin civarında olduklarını biliyoruz. Fransa'da 500 binler. Latin Amerika genelinde daha azlar. 200-250 bin civarında Arjantin ve Uruguay ağırlıklı olarak ama tüm Latin Amerika'da ciddi nüfus sahibi bir toplum. Çünkü Ermeni halkı gerçekten tarihten gelen yetenekleriyle de toplumda çok rahatlıkla kalkınan, gelir ve nüfus sahibi olabilen bir millet. O bakımdan da buralarda çok ciddi köşeleri tutmuşlar. Keza akademik dünyada da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Diaspora olmanın belki de en belirgin özelliğini bünyesinde tutan bir toplum. Zaman zaman konuyu dağıtmak istemem ama karşılaştığımız mesela kıyaslamalardan biri de Türk diasporası neden Ermeni diasporası karşısında etkin olmuyor? İşte bizim de yurt dışında 10 milyonları bulan diasporamız var iddiaları oluyor. Burada gerçekten ortaya diasporanın tanımı itibarıyla ortada çok büyük bir farklılık var. Biliyorsunuz Ermeni halkı yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda kalmış. Dünyanın çeşitli memleketlerine savrulmuş. Ve diaspora olarak yaşamaya başladıkları ilk 10 yıllarda 1950'lere 1960'lara kadar gelen sürede aslında Türkiye ile de bağlarını koparmamış. Birçoğu buradaki akrabalarına gelip gitmiş, iletişim içinde olmuşlar.
Zaten bir soykırım, bir katliam
evet, böyle bir
yok.
İddia da yok. Evet. Ha tabii tarihte yani 1915'e de belki tam sorunuza cevap vermiyorum ama kesik kesik ve süreyi etkin kullanmak için kısaca anlatmamız gerekirse malumunuz 1. Dünya Savaşı marjında yaşanan bir trajedidir 1915'te ki Osmanlı'nın tarihi bizim tarihimizin özellikle o son 20 yılı, 30 yılı trajedilerle, insanlık trajedileriyle, evet, sürgünlerle, göçlerle, başta Balkanlar olmak üzere Kafkaslardan hepimizin ailesinde bu göçlerden nasibini almış büyüklerimiz, onlardan dinlediğimiz hikayelerimiz, sözlü hafızalarımız yerinde. Ben Malatyalı bir ailenin kızıyım. Çok benzer hatıralara sahibim. Bakanlıkta birlikte çalıştığım arkadaşlarımın çoğu Balkanlardan göçen ailelerden. Sayın Başbakanımız Davutoğlu'nun çok canlı anıları vardır. Kendisi de Balkanlardan göçen bir ailenin ferdi olarak. Dolayısıyla Dolayısıyla bu tür hafıza konusunda da aslında Ermenilerle benzeriz ama tabii ki biz ana yurdumuzda, Anadolu'da vatanı, ulus devlet mücadelesini kazanmış ve Cumhuriyet rejimiyle birlikte yeni bir devlet oluşturmuş. Devletin bütün zenginlikleriyle, bütün azınlıklarımızla, gruplarımızla da inşallah huzurlu günler içinde de yaşamaya devam edecek bir millet olmuşuz. Bugün Ermenistan'la da komşuyuz aynı zamanda, biliyorsunuz, evet. 90'lar. Ama Ermeni halkının hikayesini okuduğunuzda tabii onlar maalesef bu toprakları terk ettikten sonra 1915'te dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı koşullarında Osmanlı'nın gerçekten ölüm kalım mücadelesi verdiği, biliyorsunuz Osmanlı'nın küllerinden doğan bir cumhuriyetiz biz. Dolayısıyla da çok meşru bir mücadelenin içinde askeri bir tedbir olarak alınan bir kanun vardır. Bu kanunun tam adı da hatta İskan kanunu olarak geçer ve hiçbir milleti de tasrih etmez Osmanlı'nın millet sistemindeki. Ancak uygulamada bu Ortodoks Ermenilere uygulanmıştır. Mesela bu da çok az kişi tarafından bilinir ama tehcir olarak, tehcir edilen Ermeniler olarak söylendiğinde o dönem Osmanlı tebaasındaki Katolik, Protestan Ermeni grupları bunun dışında tutulmuşlardır.
Evet. Bir de sadece Doğu cephesindekiler tehcir edilmiş. Örneğin zaman Ankara, İstanbul ve İzmir'dekiler
büyük çoğunluğu tehcire tabi olmamıştır. Ama şimdi bir takım anı kitaplarında ve yine arşivlerimizin açılması sayesinde öğreniyoruz ki batıdaki şehirlerden de devletin kendisine tehdit olarak gördüğü, ki bunlar çoğu kez de maalesef kilisenin kışkırtması ve o çatının altında oluştuğu için o camiaya ait grupların da tehcire tabi tutulduklarını görüyoruz. Bu iddiaları bertaraf etmekte kanımca iki temel bilim dalı bizim en büyük destekçimiz. Bunlardan bir tanesi tarihtir. Tarih bilimi. Tarih bilimi de netice itibariyle sosyal bir bilim ama belgelere dayanması gerekir. Tahrif edilmemiş, arşivlerde bulunan imzalı kayıtlı belgeler ki o dönemde hem Osmanlı Devleti olsun hem de Osmanlı Devleti'nde bu meselelerle doğrudan ilgili batılı büyük devletler olsun, o zamanın malumunuz Almanya başta olmak üzere İngiliz, Fransız belgeleri, Amerikan belgeleri. Bu belgelerin hiçbirinde o dönemin Osmanlı yönetiminin yok etme kastıyla Ermeni milletini bu tehcire tabi tuttuğuna dair bir kayıt, herhangi bir yazılı bir talimat, bir emir bulunmamaktadır. Zaten bu bulunmuş olsaydı bugün bunlar iddia olmaktan çoktan çıkmış olurlardı. İkinci bu tür dediğim gibi bu tarihi uzlaşmazlıkların ötesine geçilmekte ikinci en önemli bilim dalımız da hukuk. Bugünün dünyasında çok ciddi bir soykırım hukuku var. Ceza hukukunun da büyük bir parçası. Bu konuda dünyada da ciddi yol kat edildi. Tabii ki yaşanan acılardan. Maalesef imparatorlukların geçmişlerine baktığınızda bütün imparatorlukların, büyük devletlerin tarihlerinde acılı dönemler var. Etnik grupların, dini grupların. Bugün hala da bu devam ediyor. Dolayısıyla o dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu da bu acılardan ayrı tutmak imkansız. Dediğim gibi benzer acılar birçok etnik grubun başından geçmiş durumda. O yüzden hem tarih hem de hukuk bilimiyle iç içe inanıyoruz ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Ermeni halkıyla, ki bin yıla yakın bir birlikteliğimiz var Anadolu'da bizim Ermeni halkıyla, barış içinde bir birliktelik. O birlikteliğin kesintiye uğrayan son yüzyılı dersek, ümidim bu parantezin kapatılmasıdır. Bu kapatılmada da bilim bize yol gösterecektir. Türkiye'nin 2005 yılında yaptığı teklif masadadır. Ortak Tarih Komisyonu teklifi. Bu çok objektif bir tekliftir. Sadece Türk ve Ermenilerin ötesinde konuya ilgi duyan diğer bilim adamlarının da katılabileceği bir tekliftir. Maalesef karşılıksız kalmıştır. Normalizasyon sürecinden de söz ettiniz. Benim dairemin görev alanına girmemekle birlikte Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığımızın sorumluluğunda olmakla birlikte tabiatıyla Türkiye Ermenistan'la komşudur. Bunlar SSCB'den bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde Güney Kafkasya ülkeleri.
İlk tanıyan ülkeler.
İlk tanıyanlardan, ilk tanıyan ülkedir diğer Gürcistan ve Azerbaycan'la birlikte. Şu anda evet sınırımız kapalıdır. Bunun Türk dış politikası ve Türk iç siyaseti bakımından da haklı, real politik anlamında geçerli gerekçeleri vardır. Ama tabii ki ben de hem bu işe bakan bir kişi olarak hem de gerçekten bir Türk entelektüeli olarak düşündüğümde sınırımızın açılmasının, iyi komşuluk ilişkilerimizin hakim kılınmasının taraftarıyım. Bunun olması için belirli adımların, olgunluğa erişilmiş adımların atılması gerekir. Maalesef Ermenistan'daki yönetim 2015 yılını, özellikle de bu tehcirin 100. yılı olması hasebiyle çok siyasileştirme yoluna gitti. Bir komite kurdular 2011 yılında devlet düzeyinde, devlet başkanı düzeyinde, Soykırımın Anılması Komitesi adı altında. Bu komite bildiğiniz bir Türkiye karalama propagandası yürüttü. Yurt dışında, özellikle Avrupa'da, yaşayan, tabii Avrupa'yı en öncelikle aklıma geliyor, Almanya başta olmak üzere yoğunlukla Türk vatandaşı kitlemizin yaşadığı ülkelerde bu kampanya çok daha fazla hissedildi vatandaşımız nezdinde. Latin Amerika'da da hissedildi diasporanın gücünden dolayı, ama oradaki vatandaş sayımız Avrupa kadar yoğun olmadığı için.
Evet.
Ben tabii sözü aldım, hiç sözü nefes almadan konuşabilirim.
Şimdi tabii bu uluslararası ilişkilerimizi de etkiliyor. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz?
Onu da hemen şu ana kadar zaman zaman bu basında da kamuoyunda da işte Türkiye'nin gene aleyhine yürütülen o kampanyanın bir parçası olarak suistimal ediliyor. İşte Türk soykırımı tanıdığı şu güne bugün Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 190 küsur 200'e yakın devlet var. Bunlardan sadece 25 tanesi resmen meclislerin de parlamenter düzeyde aldıkları kararlarla, o da her yıl değil bir kere almış, mesela 10 yıl önce alan da var, 25 ülkedir. Bunlar 22 idi 2014 yılına kadar. 2015 yılının ateşiyle diyelim 3 tane daha eklendi bunlara. Hani dolayısıyla bu noktadan bakıldığında bir dış politika zafiyeti olarak biz bunu görmüyoruz. Çünkü bu kararların nasıl çıktığına da bakmak lazım. Mesela İsveç örneğini vereyim. İsveç gerçekten bu konuda çok hükümetleri, genelde bu ülkelerin de zaten hükümetleri angaje değiller. Hükümetler bize diyorlar ki biz bu meselenin Türkler ve Ermeniler, Türkiye ve Ermenistan arasında olması gerektiğini düşünüyoruz. Tarihten gelen bir uzlaşmazlık. Çözümü destekliyoruz ama parlamentolarımız, tabii ki parlamenterleri durdurmamıza imkan yok dedikleri oluyor.
Peki çözüm önerileri var mı?
Biliyorsunuz bu normalizasyon süreci ve protokoller süreci gerçekten bütün dünyanın, bu işle ilgilenen herkesin beklentilerinin yükseldiği bir dönemdi. Türkiye için de öyleydi. Umudumuz, ben yani bunu şahsım adına söyleyeyim çünkü şu anda o bölümde görev yapmadığım için tam olarak gelişmelerle ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Ümidimiz Türkiye ve Ermenistan'ın iki komşu devlet olarak öncelikle ilişkilerini normalleştirmeleri, akabinde de aramızda İhtilaf kaynağı olan meselelerin masaya yatırılarak uzlaşının sağlanması. Ben bu yolda bizim özellikle de bu sene, tam da bu kampanyanın yoğunlaştığı sene çok önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken açıkladığı taziye mesajı bütün dünyada çok şok etkisi yarattı. Özellikle Ermeni diasporası üzerinde de ve bu meseleyi takip eden üçüncü devletler, Fransa, Amerika, bütün bunlardan biz çok olumlu geri dönüşler aldık. Çünkü orada devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin empati yapan insani dili öne çıktı. Biz gerçekten bu meseleyi Türklerle Ermeniler arasında üstünden gelinmesi gereken ve 800-900 yıllık, bin yıla varan dostluğumuzu gölgelememesi gereken, yeni nesillerin bu muhayyel düşmanlığa son vermesi gerektiği bir yıl olarak görmek istedik 2015'i. Ve o yüzden de 2014'te bu taktik adımı, aslında ya taktik derken 2014'te açıklanması bu metnin, acaba 2015'e gerçekten el ele başka bir ilişki sinerjisi yaratarak girebilir miyiz umuduyla Sayın Başbakanımız bu açıklamayı yaptı. Açıklama artık bizim politikamızın da esası olmuştur. Yani biz bu dili konuşacağız. Karşı taraf bize hangi kampanyayla yaklı gelirse gelsin, arkamızdan hangi tuzağı kurarsa kursun, hem kendimize güvenimizden, hem bilime güvenimizden, tarihe ve hukuka, belgelerimize ve hukukun bu konudaki şeyine, hem de gerçekten Ermeni halkıyla bir sorunumuz olmadığını düşünüyoruz biz.
Ama onlar hala öyle düşünmüyorlar. Bu, özellikle yeni yetişen nesilde bir Türkiye nefreti oluşturarak
İşte o muhayyel düşmanlık çok acıklı. Bizi tanımadan, çünkü ilk nesiller Anadolu'yu terk ederek Amerika'ya, Latin Amerika'ya yerleşen ilk nesillerin anılarına baktığınızda Türklerle komşuluklar yaşamışlar, aynı işlerde çalışmışlar, benzer etkinlikleri kutlamışlar, şarkılarımız, türkülerimiz, onlarda olmayan bir düşmanlığın maalesef bu Ermeni Milliyetçi Hareketi'nin de aslında temelini oluşturan Taşnak Partisi'nin öğretisinden de kaynaklanıyor. Bu bugün de devam ediyor. Bazı Ermeni çevrelerinde bu artık eleştirilmeye başlandı. Mesela bizim şehitlerimizle de ilgili ben burada kısacık konuşmak isterim. Gerçekten dünyada Türk Dışişleri Bakanlığı kadar fazla şehit veren bir başka Dışişleri Bakanlığı yok. 41 tane şehidimiz, hem diplomat hem de aileleri var. Bunların çok büyük çoğunluğu maalesef Ermenilerin oluşturdukları terör örgütlerince katledilen diplomatlarımız. Biz onların hatıraları önünde bir kere daha ve bütün şehitlerimizin hatıraları önünde, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onlara bir borcumuz var. Ve bu borcumuz da gerçekten aslında hem onları anmak, yad etmek, unutmamak, hem de mütakip nesillere, biz Türk Türkiye'de böyle bir nefretle büyütmüyoruz çocuklarımızı. Bizlerin çocukları okullarda, kendi çocuklarımız günlük hayatımızda böyle. Ama şimdi inanın son bir yılda okuduğum yeni yayınlanmış tüm Ermeni kitaplarında hala bu nefret sizin söylediğiniz gibi
var. Dimdik var. Peki yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için bir diasporanın oluştuğundan ya da oluşmasından söz edilebilir mi acaba?
Bu sene özellikle 24 Nisan çevresi yani yaklaşan tarihte ve onun hemen ertesinde en yoğun şekilde de Almanya örneğini verebilirim. Almanya'da birçok hareketlenme oldu ve vatandaşlarımız özellikle Türk kökenli Almanlar da bundan çok rahatsızlık duydular. Çünkü bir Ermeni anlatısının dayatılması çabası ortaya yani sezinlendi. İsviçre'de zaman zaman bunu gördük. Fransa'da daha az ölçekte gördük. Ve size mesela 24 Nisan'a giden süreçte bu sene ilk defa 10 bin Türk vatandaşı, Türk-Alman vatandaşı Berlin'de Alman parlamentosunun önünde çok barışçıl bir gösteri yaptılar. Bir yürüyüş yaptılar. Bize bunun resimlerini ilettiler. Orada bir takım beyannameler okudular. Kendi tarihlerini nasıl hatırladıklarına, belgelere, hukuka atıfta bulunarak. Dolayısıyla bir Türk diasporası tabii ki var. Ve kendi tarihinden gurur duyan, bundan hiç çekinmeden savunan, yapılan her etkinliğe katılan Türk vatandaşlarımız, gençler var. Amerika'daki öğrencilerimizden çok ciddi hareketlilik oldu. Keza Amerika'da bir yönlendirme komitesi kuruldu uzun yıllar sonra ilk defa. Onlar da barış yürüyüşleri yaptılar. Hem New York'ta hem Washington'da, Chicago'da. Avustralya'dan çok güzel örnek vermek isterim. Avustralya bize binlerce kilometre uzakta bir kıta. Türk varlığı var ama çok güçlü bir diaspora varlığı da var. Bu sene Avustralya üzerinde o kadar olumlu bir etki yarattı ki bizim oradaki Türk gücümüz, diasporamız diyebilirim. Avustralya hükümeti mecliste kendilerine yöneltilen bir soruya cevaben bunun soykırım olmadığını, hukukun ve tarihin bunun aksini kanıtlamadığına dair bir açıklama yaptı. Bunların hepsi bu yıl, 100. yılda oldu. Ama ben yine tekraren söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakış açısı bunu bir savaş ya da kazanma kaybetme mücadelesi olarak görmüyoruz. Biz bunu bir barışma, bir gerçekten eski kadim dostluğa dönme fırsatı olarak görmek istiyoruz. Nitekim o yüzden
hem komşumuz Ermenistan'a da sirayet eder.
Tabii. Hem Cumhurbaşkanımızın açıklaması, mütakiben Sayın Başbakanımız Davutoğlu'nun seri halde yaptığı açıklamalar var. Hrant Dink'in ölüm yıldönümü vesilesiyle olsun. Bu sene 24 Nisan'da İstanbul'daki Ermeni Kilisesi'nde 1915'te kaybettikleri için yapılan törene Devlet Bakanımız katıldı. Akdamar'da ayinler yapılıyor. Dışarıdan, diasporadan birçok Ermeni geliyor. Kendi babalarının, atalarının yaşadığı toprakları ziyaret etmek isteyenlerin tamamını biz ülkemizde ağırlıyoruz. Bunlardan hiç çekinmiyor. Çünkü bu ortak zenginliğimiz. Ama ortada hukuk var, tarihi belgeler var. Maalesef insanlık tarihinin trajedilerle dolu dönemleri var. Bütün bunları çok iyi öğretmemiz lazım. Kendimizin de, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da istirhamımız. Bu konuda büyükelçiliklerimizden, başkonsolosluklarımızdan her türlü bilgi, belge desteğini alabilirler. Ama uygulamada görüyorum ki özellikle genç nesil, Amerika'da olsun, Avustralya'da olsun, Almanya'da olsun, inanın bakanlığımızın çok ötesine geçen bir iştiyakla, bir iştahla zaten bunları öğreniyor, bunları kullanmak istiyor. Dolayısıyla ben umutsuz değilim. Evet, bu bir kampanyadır, karalama kampanyasıdır ama Türk dış politikasının karşılaşmadığı bir sınama değildir. Birçok farklı veçede biz bu tür sınavalarla her gün karşılaşıyoruz. O bakımdan da bildiğimiz yoldan ayrılmadan, barışın, empatinin, kardeşliğin dilini bırakmadan bu mücadeleye devam edeceğiz.
Evet, bu politikanın arkasında birazcık da toprak kaygısı var galiba, değil mi? Toprak istemeleri.
Yine bu Taşnak Partisi'nin ve o milliyetçi Ermeni söyleminin yıllar içinde, son 50 yıldır diasporaya dayattığı ve keza Ermenistan'ın da nasiplendiği, evet komşu ülkeyiz, komşuluk ilişkilerine aykırı ama bazı belgelerinde buna açıkça atıf yapmaktan bile geri kalmadıkları, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bazı iddialar var. Dediğim gibi bütün bu iddiaların hukuk çerçevesinde fazla bir değeri olduğunu düşünmüyoruz. Ama tabii ki bu Türkiye Cumhuriyeti kendisini belirli güvencelerin altına almıyor demek değildir. Biz hukuka güveniyoruz. Tarihimize de güveniyoruz. Konuşamayacağımız, yüzleşemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını düşünüyoruz. Ve her şeyden önce 1915'te yaşananların 1948 sözleşmesindeki tanıma hiçbir şekilde uymadığını biliyoruz. Keza dünyadaki en büyük soykırım olarak hafızalarımızda kazınmış Holokost'la aralarında kıyaslanamayacağımız olamayacak büyük farklılıklar olduğunu da biliyoruz. Bununla ilgili birçok akademik çalışma var ve bu çalışmalar Türklere ait çalışmalar da değil. Dünyanın en seçkin bilim adamlarının, hukukçularının koydukları çalışmalar. Arada sırada kendine güvenini kaybeden vatandaşlarımız falan olursa da onların gerçekten en yakın büyükelçiliklerimize gidip her türlü donanımı, keza akademik kütüphanelere, bilgi kaynaklarına erişmelerini tavsiye ediyoruz.
Evet, şimdi tabii 2000'li yılların başından beri o kadar çok barışma komisyonları kuruldu ki ancak kendilerinin siyasi partileri tarafından kesinlikle reddedildi ve feshedildi. Dolayısıyla hiçbir anlaşma yoluna gitme yönünde bir çabaları da yok. Ama yine de bunun karşılığında Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki çabalarınız gerçekten
tabii burada muhteşem. Bir diğer zorluğumuz da biz devletiz. Dışişleri Bakanlığı'yız. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bakanlığı'yız. Doğal olarak da belirli ilkeler çerçevesinde hareket ediyoruz. Politikalarımız var, belirli bir hiyerarşimiz var. Şimdi karşımızda tabii hem Ermenistan devleti var. Devletten devlete ilişkileri Ermenistan'la konuşmak, planlamak başka yani daha makul bir çaba. Bir de diaspora işte ve diasporayı da tek bir vücut olarak algılamayın. Hı hı. Yani Fransız diasporası bile kendi içinde çok fazla kanallara ayrılan. Keza Latin Amerika'daki Amerika'dakiler. Dolayısıyla muhatap alabileceğiniz devlet olarak karşınızda veya alamayacağınız böyle bir durum, fiili durum var. Sizin spesifik sorunuza dönecek olursak bu protokoller 2009 yılında imzalanan ve maalesef 2010 yılından beri de askıya alınmış olan protokoller Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nin gündemindeydi yani en son kurulana kadar ama meclisimizin gündemindeydi. Ön sıralarda yer almıyordu. Maalesef Ermenistan'da bu yani 100. yılın verdiği o siyasi kampanyanın ruhuyla birlikte Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 16 Mart tarihinde bunları parlamentonun gündeminden çekti mesela. Hı hı. Yani diplomasi de bütün bunların tabii küçük ve önemli aslında anlamları da var. Ben umudumu yitirmedim bireysel olarak ve burada da gerçekten çok özveriyle çalışan insanları biliyorum. Sadece devlette değil, sivil toplumda, akademide, sizler, TRT bizim için çok büyük bir imkan sunuyor. Bu program bile başlı başına inanıyorum ki ciddi bir fırsat sunmuş durumda bize. O yüzden bir insan ömründen çok daha uzun.
Evet. Ülkelerin, umudumuz tükenmedi ilişkisi. Dediniz. O zaman o umutlarımızın gerçeğe dönüşeceği günleri görmek dileğiyle size çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, var olun konuğumuz olduğunuz için de.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elif Çomoğlu Ülgen'di konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yine müzik diyoruz.
O sabah uyandığımda yoktun yanımda. Yalnızca bir gün ışığı kollarımda. Bir başıma ben yokluğumla kalmıştım yıllar sonra. Hatırla, o gidiş yakışır mı hiç bizim sevdamıza? Yalnızca gül dikeni dudaklarımızda. Bir esirim ben yokluğunda. Dön gel bana, dön gel bana. Haydi dön, dön lütfen, dön lütfen. Hatırla, bu sevda dolu dizgin nasıl yaşandı çılgınca. mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca. Bir başıma ben alışamam yokluğuna. Yazık bana, yazık bana. Haydi dön, tut elimi istiyorum, tut tut yeniden. Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben. Haydi dön, dön lütfen, dön. Bekleyeceğim ben. Haydi dön, dön lütfen, dön lütfen. Haydi dön, tut elimi istiyorum, tut tut yeniden. Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben. Haydi.
Türkiye'de saatlerimiz 15.36'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hollanda'ya uzanıyoruz şimdi telefon hattımızda. Sevgili Yusuf Özkan var. Alo.
Alo, merhaba.
Evet, merhaba. Sevgili Yusuf Özkan, Hollanda'da oy verme işlemi 21 Ekim'de başlıyor. Ne zaman sona erecek? Hazırlıklar ne aşamada? Neler paylaşacağız?
Üçüncü kez sandığa gidecek Hollanda'daki Türk seçmen. O yüzden yoğun bir çalışma devam ediyor şu anda hem Rotterdam hem de Deventer başkonsolosluklarında. Bu seçimde bir ilk daha yaşanacak. Çünkü Rotterdam başkonsolosluğunda çok sayıda seçmen kayıtlı, 170 bin civarında seçmen kayıtlı. Dolayısıyla buna ilişkin bazı sorunlar yaşanıyordu. İşte bunu hafifletmek için Hollanda'da bu seçimlerde üçüncü bir sandık daha kurulacak. Amsterdam başkonsolosluğu bünyesinde de oy verme işlemi gerçekleştirecek. Rotterdam'da Ahoy gösteri merkezinde oy kullanacak vatandaşlarımız. Deventer'da da yine geçen seçimde oy kullandıkları Schiphol Spor Merkezi'nde. Ancak Amsterdam'da nerede oy kullanacağı henüz kesinleşmedi. Başkonsolosluk yetkilileri yer ayarlamaya çalışıyorlar. Bunu önümüzdeki günlerde oy kullanacak vatandaşlara duyuracaklar. Hollanda'da 21-25 Ekim tarihleri arasında oy kullanacak vatandaşlar. Saat 10'da başlayacak oy verme işlemi. Akşam 19'a kadar devam edecek. Bilindiği gibi 8 Ekim'de başlayacak yurt dışında oy verme işlemi ve 25 Ekim'e kadar devam edecek. Gümrük kapılarında ise yine 8 Ekim'de başlayacak ancak 1 Kasım'a kadar devam edecek. Geçen seçimlerde 7 Haziran seçimlerinde oy kullanan vatandaşların yeni bir şey yapmasına gerek yok. Ancak yine de tedbiren internette ysk.gov.tr adresinden seçmen kütüğünde kontrol etmelerinde yarar olduğu belirtiliyor. Sandığa giderken yanlarında geçerli nüfus cüzdanı ya da Türk pasaportu götürmeleri gerekiyor. Bunun dışında ek bilgi almak isteyen yurt dışındaki seçmenlerin, Hollanda'daki seçmenlerin de 0090 444 9975 numaralı telefondan 24 saat ayrıntılı bilgi alabilecekleri bilgisini de aktaralım. İyi günler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu YSK adresini ve telefon numarasını tekrar edelim lütfen sevgili Yusuf Özkan. Sonra bir başka konuya değinmek istiyoruz.
Elbette. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet adresi www.ysk.gov.tr. Tabii ve ben İngilizce, Hollanca'ya gitti bir anda şeyim. Türkçe'de www.ysk.gov.tr.
Evet.
Telefon numarası da 0090 444 9975.
Evet, şimdiden hayırlı olsun diyelim. 21-25 Ekim arasında ve sonrasında yine gelişmeleri sizden almaya devam edeceğiz. Bir başka konudan söz edelim lütfen sevgili Yusuf Özkan. Sığınmacı konusunda da bugün parlamentoda özel oturum vardı. Irkçı lider Wilders sığınmacıları İslam istilacıları diye tanımladı. Avrupa'ya sırf para için geldiklerini söyledi. Bu nedenle de sert tartışmalar yaşandı herhalde. Bununla ilgili neler aktaracaksınız?
Evet, aşırı sağcı kesim, sağ kesim Hollanda'ya, daha doğrusu Avrupa'ya mülteci akınına karşı çıkıyor. Bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Bunun sözlerinden birisi de Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders. Meclisteki özel oturumda, mülteci sorununun ele alındığı özel oturumda yine buna ilişkin görüşlerini dile getirdi ve sınırların kapatılarak Hollanda'nın mülteci akınına karşı önlem alması gerektiğini belirtti. Binlerce sakallı insanın Hollanda'ya dolduracağını, bunun bir İslam istilası olacağını belirtti ve buna karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Irak ve Suriye'deki kamplarda güvenliğin yeterli olduğunu, ancak oradan gelen mültecilerin sırf para için, ekonomik kaygılar için Batı Avrupa'ya geçmek istediklerini öne sürdü. Buna yoğun tepkiler geldi. Sosyalist Parti lideri Rumur çok sert bir açıklama yaptı Wilders'ın konuşmasından sonra. Aşırı sağcı lideri ve sağcı kesimi bu konuda ikiyüzlü olmakla itham etti. Sağcı kesimin hem Irak ve Suriye'nin bombalanmasını konusunda sesini yükselttiğini, ancak bunun sonucu ortaya çıkan göç dalgası ve sığınmacı sorununa da sırt çevirmekle suçladı. Bunun bir ikiyüzlük olduğunu belirtti. Oradaki kamplarda insanların çok zor durumda yaşadıklarını, çocukların sağlık ve eğitimden yoksun olduğunu belirtti ve Avrupa'nın daha önce Irak ve Suriye'deki olaylara müdahil olarak bu sorunu yaratmasından dolayı artık çözümle de el atması gerektiğini savundu. Wilders bilindiği gibi ırkçı lider, saçını sarıya boyatan bir lider. Buna da Sosyal Demokrat D66 partileri Pechtold bir yanıt verdi ve hani Hollanda'ya sakallı insanların gelmesi mi daha tehlikeli, yoksa saçını sarıya boyatanlar mı daha tehlikeli, bunu da Hollanda halkının dikkatine sunuyorum dedi. Hollanda hükümeti de aslına bakılırsa mülteci gelişine çok sıcak bakmıyor. Genel eğilim, biz oradaki Irak ve Suriye'deki kamplarda yardımda bulunalım, oradaki insanların güvenliğini sağlayalım ama buraya gelmesinler yönünde. Muhalefet bunu eleştiriyor ve daha insani bir mülteci politikası izlenmesi önerisinde bulunuyor. Bu açıdan hala tartışmalar devam ediyor. Ancak halkta da buna benzer bir eğilim var. Son kamuoyu yoklamalarında Hollanda halkının %70'e yakını ülkeye mülteci gelmesine karşı çıkıyor. Hollanda'da halkın sadece %13'lük bölümü evlerini mültecilerle paylaşabileceğini ya da mültecilere yardım edebileceğini belirtiyor. Bu anlamda da oldukça umutsuz ve olumsuz, karamsar bir tablo var Nilgün Doruk.
Evet, bu tablonun bir an önce değişmesi dileğiyle bugün için çok teşekkür ediyoruz. Yine görüşmek dileğiyle sevgili Yusuf Özkan. Tarihte bu hafta. 'Köşemiz başladı. Araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Tarihte bu hafta neler yaşandı, neler acaba?
Ayın 4'ünde bırakmıştık Nilgün Hanım. 5'inden başlayalım. 1669 Girit Osmanlı İmparatorluğunca ilhak edildi. Yani Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil oldu. 1800'de de yine 5 Eylül'de Napolyon Bonaparte Malta adasını İngiltere'ye bırakıyor. Girit, Malta ve Kıbrıs, bunlar 3 tane önemli ada. Harpler boyunca da hedef olarak da kabul edilmiş yerler. Çünkü Akdeniz'deki kontrol noktaları, Akdeniz'e hakim olmak isteyenin mutlaka elin altında bulundurmak isteyeceği adalar. 1972'den üzücü bir haber var. Bu tam olimpiyatlar esnasında bir terör saldırısına maruz kalıyor. Biliyorsunuz İsrailli sporcular, ölenler var. Daha sonra işte bir rehine kurtarma operasyonu yapılıyor ama spora daha evvel siyaset karışmış çok önceden dünya tarihinde. Fakat terörde böylece karışmış oluyor maalesef. 2012'den üzücü bir haber var. 5 Eylül'de biliyorsunuz Afyonkarahisar'daki mühimmat deposunda bir patlama oldu ve 25 askerimiz maalesef şehit oldular o patlamada. Pazar günündeyiz. 1915, 6 Eylül 1915'te Bulgaristan ittifak devletleriyle anlaşma imzalıyor ve 1. Dünya Savaşı'na dahil oluyor. Osmanlı'nın da bulunduğu grup içerisinde. Sonra Bulgaristan erken havlu atıyor savaşın sonlarına doğru, daha doğrusu sonlarına doğru Bulgaristan havlu atınca Osmanlı İmparatorluğu'nda cephedeki durumu sıkıntıya giriyor. Bu arada Birinci Dünya Savaşı'nda biz sadece Çanakkale, Sarıkamış, işte Güney cephelerinde savaşmış değiliz. Enver Paşa bir kolorduya yakın güçteki bir birliği Makedonya, Bulgaristan ve Selanik'te de görev yapmak üzere yolluyor. 1955'te 6 Eylül'de yakın zamanda sosyal medyada paylaşımlar da oldu. Çok hazin bir hadise. Bu 6-7 Eylül evet. olayları var. Selanik'te Atatürk'ün evine bir bomba atılmasıyla. Sonra tabii çok şeyler yazılıyor. Ya, olayın kışkırtma amaçlı olduğu, başka planları olduğu. Ama sonuçta bunun bedelini maalesef çok kendi halinde yaşayan yurttaşlar ödüyor. Kolay kolay da herkesin hakikaten atlatabileceği bir şey değil. Bu tür kışkırtıcı beyanlara, söylemlere gün içerisinde dahi çok dikkat etmek lazım. Çünkü toplumlarda kitle boyutunda öfke eğer kontrolden çıkarsa sonrasında neler olabileceğine dair hele bugünleri de düşününce evet. Çok ders almamız gereken bir hazin bir hadise 6-7 Eylül olayları. İlgin Hanım 6 Eylül'de 1962'de Iğdır'da 1975'te Lice'de deprem var. Hele Diyarbakır Lice'deki depremde 2400 kişiye yakın insanımız can veriyor. Çok maddi hasar da yaşanıyor her iki depremde de.
Evet.
6 Eylül 1986 İstanbul'daki Neve Şalom sinagoguna bir terörist saldırı düzenlendi ve 21 yurttaşımız maalesef öldü ve 4 kişi de yaralandı. 1992 6 Eylül sinema oyuncusu Cevat Kurtuluş vefat etti.
Komik yüzlü, komik mimikleriyle yüzlü. Öne çıkan, sinemayı şenlendiren
yani
karakter.
Tam Anadolu değişiği gözlerini belerterek
evet.
Onun mimikleri hakikaten çok kendine astı. Uşak rolüyle çok özdeşleşmiş bir oyuncumuzdu. 1922 Ankara doğumlu. Taklitle başlıyor. Ondan sonrasında o da sinemaya geçiyor. Yan rol oyuncularımızdan. 70 yaşında ölüyor. Yani aslında evet. erken gidiyor 1992'de kalp rahatsızlığından. Daha evvelden konuştuk. Bu yan rol oyuncusu, bu emektarlar çok sıkıntılı yaşıyorlar. Bizlerde bu kadar hakları olmalarına rağmen onu da anmış olalım. Pazartesi gündeyiz. 7 Eylül 1916 İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombalıyorlar. İstanbul üzerinde bizim uçakların da önleme yaparak İngiliz uçaklarıyla hava muharebeleri vardır. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul hatta Yavuz Zırhlı sonra onarındayken İstinye'de ona karşı da bir akın düzenlerler. Hazır Boğaz'da çakılı durumdayken vuralım diye. 1956 7 Eylül için şöyle önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler'de köleliğin, köle ticaretinin ve köleliğe benzer kurum ve uygulamaların kaldırılmasına dair bir ek sözleşme imzalanıyor çoğu ülke tarafından. 1956 imzalanıyor ama 2015'te kölelik dünyada yoktur diyenin samimiyetinden herhalde şüphe edebiliriz. Ne yazık ki hala insanoğlu birbirine bu şekilde de eziyet etmeye devam ediyor. 1977 sıkıntılı yıllar. İstanbul'da tüp gaz kuyrukları. Sadece İstanbul'da değil, hemen hemen büyük şehirlerin çoğunda vardı. Ve sıra numarası alarak insanlar anca sıraya girip ondan sonra tüp gaz alabiliyorlardı evde yemek
sadece
pişirebilmek için.
Sonrasında tüp gaz değil, pek çok kuyruklarda oluştu
evet,
ama.
Yağ evet. vesaire hakikaten zordu.
Zor yıllardı.
1985 7 Eylül'de Kuşadası yakınındaki bir geniş çaplı bir yangını söndürme çalışmalarına biliyorsunuz yangını söndürme çalışmalarına askeri birlikler de hemen katılır müdahale ederler. Maalesef alevlerin yönü değiştirmesi sebebiyle 14 tane askerimiz yanarak şehit oldular. 8 Eylül'deyiz 1922 ordumuz Yunan işgali altındaki Manisa'ya girdi. Manisa'nın Spilda'dan sonra biliyorsunuz Bornova'ya doğru bir kısım kaldı. Ondan sonra birlikler İzmir'e girecekler. 8 Eylül 2003 Vali Recep Yazıcıoğlu bir trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Birkaç gün sonra da maalesef vefat etti. 1948 Trabzon doğumlu. Herhalde Türkiye'nin yakın tarihindeki en renkli 10 simadan birisidir.
Evet.
Ve çok görev aşkıyla özdeş bir adam. Çok da yaratıcı bir adam. kaymakamlık da başlıyor. Ondan sonra Türkiye'nin en genç valisi oluyor 36 yaşında. Özellikle Erzincan valisiyken o doğal sporlarına olan tutkusu, Erzincan'ın Munzur'u o şekilde tanıtması, bunu da anlatarak değil, bilfiil o işte rafting'e vesaire de can yeleğini giyip kafasına kask takarak kendisinin de yapması. Çok kendine az hakikaten kişiliği olan, çok da hizmetleri olan bir devlet adamı bana göre tanım olarak. Sonra hayatından esinlenen bir kitap ve o kitabın dizi olarak aktarılmış halinde izledik. Biraz daha da yakından gördük. Bir de film sonra çekildi biliyorsunuz. Bazı iddialarda var. Onun oradaki denizdeki uranyum rezervlerine bazı yabancı firmaların erişimini engellediğinden dolayı da bir aslında suikaste kurban gitmiş olabileceğine dair. 8 Eylül bu arada Dünya Fizik Tedavi Uzmanları Günü. Onları da yani teşekkürlerimizi sunalım gerçekten. Evet. Gitmemiş olanımız yoktur herhalde. Özellikle bizim kuşakta. Yaş evet, itibariyle. 9 Eylül 1886 Bern Uluslararası Telif Hakları Konvansiyonu toplanıyor. Bu Bern Konvansiyonu bu telif hakları, bu sanat eseri, fikir eseri, bilimsel çalışmalar, ondaki telif haklarını kişilerin güvence altına alır. Bizde de yasada var ama uygulaması hala tam randıman vermiş değil. Rahmetli Cevat Kurtuluş'tan bahsettik. Mesela şu an onun rol aldığı film oynadığında onun varislerinin sembolik de olsa bir ücret alması gerekir aslında telif yasası gereği. Onun için onlar o kadar emeklerine karşı hakikaten çok öyle dört dörtlük çok da rahat hayatlar yaşayamamış sanatçılarımız evet. ve insanlarımız. 9 Eylül 1922 Süvari Kol Ordusu sonra da piyade birlikleri İzmir'e girdiler. İzmir kurtarıldı. Son kalan Yunan birlikleri de İzmir'den çekildiler. Daha Bursa'nın kurtuluşu var. Trakya ile ilgili İngilizlerle çatışma ihtimali olan bir durum var ama İstiklal Savaşı büyük taarruzun sonucuna ulaşmış oldu İzmir'in kurtuluşuyla. 1982'de 9 Eylül'de ise Türkiye'nin Bulgaristan Burgaz Konsolosluğu İdari Ateşesi Bora Suelkan bir suikaste uğradı ve şehit oldu. Esas hedefin Mehmet Emir olduğu, aslında bu gizli servislerin işi olduğuna dair söylentiler, komplo kuramları da çıktı ama işin arkasında görünen kanıtlar itibariyle yine Asala vardı. Perşembe gündeyiz. 1509, 10 Eylül, Küçük Kıyamet, Büyük İstanbul depremi. İstanbul nüfusunun neredeyse yani çok ciddi bölümü, yani 160 bin nüfusluk İstanbul'da 13 bin kişinin öldüğü, çok sayıda binanın tahrip olduğu, artçı sarsıntıların epey bir süre devam ettiği çok yıkıcı bir deprem olarak ve halk ona Küçük Kıyamet adını vermiş.
Evet. Bir daha yaşamayalım böyle kıyametler ama İstanbul'u ne yazık ki çok büyük bir deprem beklediğini biliyoruz.
99'da da yaşadığımız evet. şeyler var. Gerçekten bu, bilim ve teknoloji de bu kadar ilerlemişken bunun önleminin alınmaması gerçekten çok büyük bir ihmal olur. 10 Eylül 1894'te Londra'da ilk kez sarhoş halde trafiğe çıkan bir otomobil sürücüsüne trafik cezası kesilmiş. Geldik Cuma gününe. Bu meşhur 11 Eylül saldırıları var. Dünyanın ondan sonrasında onunla bağlantılı, onu temel alan bir sürü gelişmesine daha tanık olduk. Ve şu an Amerikan kamuoyu da 11 Eylül galiba bir tezgahtı diye onlar da farklı bir aydınlanma içerisindeler. Ama bunun bedelini Orta Doğu ve Afganistan'a dedi evet, maalesef. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Daha neler vardı tarihte ama ancak bu kadarını paylaşabildik. Evet, tarih bu. evet. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz ama hemen yol, yolcu ve yolculukla ilgili bizi arayan dinleyicilerimizden şöyle birkaç tane paylaşayım diyeceğim ama vaktimiz kalmadı. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Seyyahın amacı bir yere ulaşmak değildir. Yoldur seyyahın amacı demiş Ahmet Kayacı Hollanda'dan. Sabri Sağlam Türkiye'den yol hayat İnsan hayatı bir yolculuktur demiş. Ayşen Kurt Almanya'dan yolculuk deyince aklıma birilerinin yolunu gözlemek geliyor. Çocukken babamın yolunu gözlerdim, büyüdüm, evlendim. Şimdi eşimin yolunu gözlüyorum demiş. Çocuklarınızın da yolunu gözleyin diyelim. Evet, evet daha pek çok dinleyicimiz var. Teşekkür ediyoruz. Lütfen birini belirler misiniz? Evet.
Nilgün Hanım, Almanya'dan Semahat Sezgin.
Ne demiş? Benim için yol demek, Türkiye demek, yolculuk demek, vatan demek. 30 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Eskiden arabamızla gider gelirdik. Yollarda ne sıkıntılar çekerdik. Ama ucunda vatan olunca hiçbir zorluk bizi yıldırmazdı demiş. Fransa'dan Tuncay Çuhadaroğlu, Avusturya'dan Mehmet Temelkaya ve Fransa'dan Şahika Sağlam. Hepinize çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bugünlük bu haftalık bu kadar diyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz Sayın İstemihan Varışlı.
Sağ olun.
Haftaya yine birlikteyiz sizinle ve pazartesi günü biz kaldığımız yerden sizlerle devam etmek üzere. Görüşünceye dek hoşçakalın, iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.